Çıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Emin ol, onu en çolpa herifler de becerir. Sade sen gösteriver. İşte budur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi? Heyhat. O zaman bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan. Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde bahsettiği Süleyman elbette Kanuni Sultan Süleyman. Sinan ise büyük yetenek, kıymetli insan, Mimar Sinan. Gelin bu ikilinin ilk defa karşılaştıkları çadıra şöyle bir kafamızı uzatalım ve Nekre'de Mimar Sinan'a selam çakalım. Van Gölü kenarında Osmanlı otağı kurulmuş ve İranlıları, yani o an bize saldırma ihtimali olan düşman askerleri aranmakta. Fakat kıyı şeridinden aramakla iş çözülemeyeceği için denizin, evet yanlış duymadınız, adı ne kadar göl olsa da o yörede yaşayanlar çok iyi bilir, Van Gölü bir denizdir. Denizin üzerine çıkıp bakma fikri çadırda konuşulur. Düşman askerinin nerede olduğunu denetleyecek bir kadırgaya, hatta birkaç kadırgaya ihtiyaç duyulur. Kadırga yapma fikrini kim gerçekleştirir derken onun ismi ortaya atılır. Padişah gelsin bakalım bir görelim der. Sihirbaz gibi bir sanatçı, muhteşem bir mimar ve mükemmel bir mühendis, bir yetenek diye lanse edilir padişaha. Kanuni Sultan Süleyman gözlerine bakar bu genç zemherinin ve sorar: kaç kadırgayı ne zaman yapabilirsin? Sinan, müsaadenizle padişahım deyip huzurdan ayrılır, ormanda dolaşmaya başlar. Deli mi bu adam diye düşünülürken ormandaki gezisini tamamlar, geri döner ve der ki: üç kadırgayı size 2 hafta içinde teslim ederim der ve sahiden yapar. Küçük bir tersane kurulur, kadırgalar inşa edilir, denize çıkılır, görev tamamlanır. Mimar Sinan artık Haseki mimardır. ...84 cami, 57 medrese yaptığı hayatına bir gün güneş batarken başlar. Yürümeyi öğrendikten sonra babasının marangozhanesinde elinde bıçakla odunları budamaya başlar. Roma eserlerini sabahlara kadar elinde kandille gezip not almaya başlaması, okuma yazma öğrenmesiyle aynı yıla rastlar. Bu yetenekli mimarı özel yapan şey kimsenin aklına gelmeyeni yapabilmesi değildir. Bunu herkesten önce hızla gerçekleştirebilmesi de değil sadece aslında. Mimar Sinan çizdiği, anlattığı her şeyi bizzat yapabilen bir mimardı. Hürrem Sultan'ın özel isteğiyle yaptırdığı Haseki Sultan Külliyesi'nin kubbesindeki kurşun plakaları elleriyle çakar. Bunu gören işçiler Mimar Sinan'ı alkışlar. Çıraklık eserim dediği Süleymaniye Camii günümüze kadar sırları yeni yeni çözülen muhteşem bir eserdir. Bu eserin günümüze kadar ulaşmasında emeği geçen 14 bin kişi vardır. Padişahın ismine yapılan bu cami elbette pek özeldir. Süleymaniye Camii, 138 penceresinden ayrı ayrı renklerde ışık alan ve her an, her mevsimi, her rengi, her hüznü ve keyfi aynı anda içinde barındıran muhteşem bir yapı. 7 uzun sene sürer yapılması. Hatta padişah bazen sabırsızlanır. Mimar Sinan'la ikili ilişkisi de çok iyi olan padişahın bu samimiyetini elbette çekemeyenler de vardır. Mimar Sinan'la ilgili tembel olduğu, işini boşladığı gibi dedikoduları yayarlar, padişahın kulağına gider ve bir gün Süleymaniye Camii'nin inşası bitmek üzereyken baskın yapar inşaata. Baskın yaptığında bir de ne görsün, zaten çalışmadığı iddia edilen Mimar Sinan kubbenin altında, caminin ortasında elinde nargile marfucu fokur fokur fokurdatmaktadır. Bunu gören padişah sinirlenir. Bre Sinan, ne yapmaktasın mübarek yerde? Mimar Sinan fokurdatmaya devam ederek sağ elinin işaret parmağını önce kubbeyi gösterir, sonra da baloncukların çıktığı yeri. Nargile'de tömbiki yoktur. Yani o bir nargile değil, sadece boş hava kabarcıkları, su ve buhardır. Daha sonra kabarcıkları gösterir. Mimar Sinan akustiği kontrol etmektedir. Akustik konusunda gelişmiş aletlerle yapılan ölçümler şaşkınlık verici bir gerçeği ortaya çıkartır. Mimar Sinan mükemmel bir akustik sağlamıştır. Bunu küplerle yaptığı konusundaki görüşlere ise ünlü yazar, araştırmacı ve mimar Vahit Okumuş açıklık getirir. Gelin Sayın Okumuş'un sözlerini seslendirelim. Süleymaniye Camisi'ne sabah namazına gidiyorum. Öğlene kadar camiyi izliyorum. Amacım şu: neyi, nasıl ve niçin yaptığını görmek Mimar Sinan'ın. Bu eseri iyi tanımalıyım. Kullandığı malzeme ne? Taş kullanmış, tuğla kullanmış. Taş ve tuğla eğilmeye ve çekmeye dayanamaz. Öyleyse bütün eserlerini basınca dayanır şekilde yapma mecburiyetindeydi. Yoksa bu eserlerin günümüze kadar yaşaması mümkün değil. O zaman basınca dayanır bir form vermek için ne yaptı? Uzun süre düşündüm. Basınca dayanıklılık için kullandığı metodu buldum. Mimar Sinan çok iyi trigonometri bilir. Trigonometriden yola çıkarak bunu buldum. Kubbenin dönüşünü bulmak için aylarca, yıllarca uğraştım. Çünkü onu formüle etmesi gerekiyordu. Hep anlatılır, Süleymaniye'de akustik için küp kullanılmıştır. Hayır efendim, yalan, yalan söylüyorlar. Çünkü statik ona emretmiştir. Burada boşluk bırakacaksın diye emretmiştir. Akustik çalışması yaptım. Süleymaniye Camisi'nin içinde hiç bilmediğimiz galen taşı kullanılmış akustik için. Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'nin duvarlarına hiçbir zaman yük taşıtmamış. Kemerlere vermiş yükü. Süleymaniye'nin duvarları işte bu yüzden boştur. Mimar Sinan'ın yaptığı eserlere bu yıldan bakınca bir büyük hayretli alkışa daha başlamamız lazım. Çünkü Mimar Sinan'ın hiçbir eseri bu kadar depreme rağmen hiçbir zarar görmemiş. Peki neydi sırrı Mimar Sinan'ın? Bence Mimar Sinan zamanlar üstü, takvimler üstü bir üstattı. Ve bu üstadın beni en çok etkileyen eseri Şehzadebaşı Camii. Gelin Şehzadebaşı Camii'ni yıllar sonra restore etmek isteyen mimarların karşısına çıkan hayret verici gerçeği anlatmaya. Mimar Sinan'ı bir nekrede anlatmak mümkün değil. Bazı insanlar için bunu söylüyoruz. İşte bu tanımın sonuna kadar hak eden kıymetli bir isim Mimar Sinan. Kendi araştırmanızı yapacağınıza inanıyorum. Ama bizim nekremizden Mimar Sinan'a şöyle bir selamla ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Mimar Sinan'ın 400 sene sonraya yolladığı, yani geleceğe yolladığı not. Mimar Sinan'ın eseri olan Şehzadebaşı Camii 90'lı yıllarda restorasyon devam ederken inşaat mühendisi bu esnada yaşadığı bir olayı anlattı. Cami bahçesinin çevreleyen havale duvarlarında bulunan kalıpların üzerindeki kemerleri oluşturan taşlarda yer yer çürümeler vardı. Restorasyon programında bu kemerlerin yenilenmesi gerekiyordu. Biz inşaat fakültesinde teorik olarak kemerlerin nasıl inşa edildiğini öğrendik. Fakat taş kemer inşası ile ilgili pratiğimiz yok. Kalıbı yaptık. Sökmeye kemerin kilit taşından başladık. Taşı yerinden çıkardığımızda hayretle iki taşın birleşme noktasında silindirik bir boşluğa yerleştirilmiş cam bir şişe bulduk. Şişenin içinde dürülmüş beyaz bir kağıt vardı. Şişeyi açıp kağıda baktık. Osmanlıca bir şeyler yazdığı için hemen bir uzman bulup çevirttik. Notta şunlar yazıyordu: bu kemeri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş olacağından siz de bu kemeri yenilemek istersiniz. Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri de değişeceğinden bu kemeri nasıl yeniden inşa edeceğinizi bilemeyeceksiniz. İşte ben bu mektubu size bu kemeri nasıl inşa edeceğinizi anlatmak için yazıyorum. Ben Mimar Sinan. Koca Mimar Sinan mektubunda taşları Anadolu'nun neresinden getirdiğini, nasıl yaptığını, nasıl birleştirdiğini izah eden çok ayrıntılı ve kroküli bir mektup bırakmıştı. Bu mektup bir insanın yaptığı işin kalıcı olması için gösterebileceği çabanın insanüstü kıymetli bir örneğidir. Bu mektubun ihtişamı modern çağın insanların bile zorlanacağı taşın ömrünü tespit etmek gibi, yapı tekniğinin değişeceğini bilmek gibi, 400 sene dayanmayacak taşı bilirken 400 sene dayanacak mürekkebi ve kağıdı düşünmek gibi bizim çok uzak olduğumuz bir bilgi ve anlayış seviyesinden geliyor. Şüphesiz bu yüksek bilgiler böyle koca bir mimarın aklında bulunabilirdi. Çok yaşa Mimar Sinan.